Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 12.
Önüme baktım. Haklı mıydı gerçekten? Bir an yıllar önceki karşılaşmadan ona söz edip etmediğimi düşündüm ve kızardım. Hayır, etmemiştim. Eğer bunu bilseydi mutlaka korkardı. O yalnızca balodaki dansı ve otelde sürüp giden sohbetleri biliyordu. Ama herkes kadar. Şimdilik biraz endişeyle kaşlarını çatsa da henüz işin alayındaydı. Zaten o anda kim bütün bunları ciddiye alırdı ki? Danslar, melekler, rastlantılar. Gerçekten de kurulmuş bir oyunun parçalarına benziyordu her şey. Hadi çıkıp biraz yürüyelim dedi Ayla. Buralara kadar seninle çay salonlarında çene çalmaya gelmedim. Küçücük çocuğu evlendirmenin sonu bu olur. Hala oyun oynuyor. Nasıl özlemiştim onun bu her zaman neşeli halini. En acı zamanlarda bile her şeyi alay alabilen rahatlığını. Her zaman yanımda olduğunu bilmenin verdiği o güveni. Şairin söylediği gibi, her şey gidiyor. Bir tek o, dostluk hep yanı başımızda kalıyor. Yüzü bütün yaz güneşten yanmış, iyice esmerleşmişti. Büyük siyah gözlerinin kenarlarında çizgiler gördüm. Böyle giderse zamanından önce yaşlanacaktı. Bu kız kendine hiç dikkat etmez ki zaten. Bizden belki birkaç yaş küçük kızlar bellerinin çevresinde renkli halkalar çeviriyorlardı. Şimdi herkesin yeni eğlencesi buydu. Kadınlı erkekli bir grup atlı onların yanından yavaşça geçti. Nehir kıyısında yürürken birden bir rüzgar esti. Kuru yapraklar uçuştu. İkimizin de etekleri havalandı. Eteklerimizi tutup koşmaya çalışırken ikimiz de hem çığlıklar atıyor hem kahkahalarla gülüyorduk. Herkes bize bakıyordu ama bizim umurumuzda bile değildi. Sanki bir rüzgar bizi birdenbire çocukluğun bahçesine savurmuştu. Akşam hep birlikte yemeğe çıktığımızda Turgut, ertesi sabah birkaç günlüğüne Cenevre'ye gideceğini söyledi. Neyse ki Ayla Hanım tam zamanında geldi, sen de yalnız kalmayacaksın. Evet biliyorum, böyle her şeye bir anlam vermek delilik belirtisi, başka şey değil. Ama ne yapayım ki böyle yeniden hatırlayınca olup bitenler sanki gizli bir elin dokunuşuyla örülüyormuş gibi görünüyor. Ayla kaçamak bir bakışla gülümsedi. Evlenmeye karar verdiğim zaman inanamamıştı. Sonra onu görünce tümden karşı çıktı. Onun deyimiyle bu adam başlamışken bitirmek için okunan sıkıcı kitaplara benziyordu. Üstelik pek çoğunu acaba ne olacak diye okursun ama sonunda hiçbir şey olmaz demişti. Sen de hep böyle acımasızsın. Öyle mi? Hayatın söz konusu olduğu zaman biraz acımasız olsa niye edersin? Benim böyle bir evlilik yapmamı bir türlü anlayamıyordu. İnsan burnunun dikine gider ama bari değecek bir şey için gider. Sümsük bir koca bulmak için değil diyecek kadar da kızmıştı bana. Yazdığı mektuplarda da onu hiç sormaz, evlilikten söz etmezdi. Sanki hala biz iki arkadaş yalnızca uzak kentlerde yaşadığımız için ayrıydık. Turgut'un da ondan fazla hoşlandığı söylenemez. Beni bile fazlasıyla patavatsız bulan bir adamın, bir de üstüne üstelik yüksek sesle aklına eseni söyleyen Ayla'yı beğenmesi herhalde beklenemezdi. Ama her zamanki kibarlığıyla ona kazılarla ilgili sorular sordu. Cevaplarını ilgiyle dinlermiş gibi göründü. Aslında dinledi de, böyle her konuda bilgi alma hoşuna gider. Ertesi akşam Madame Butterfly'a gittik. Smokinli beyler, tuvaletli hanımlar, ışıltıyla yanan pırlantalar, eski bir zamandan kalmış kırmızılı giysileri ve pudralı peruklarıyla yer göstericiler. Kraliyet ailesinin atlı arabasının yanından, girişin iki yanına dizilmiş, gelenleri izleyen kalabalığın arasından içeri girerken, bir Türk şarkıcının uyandırdığı bu hayranlıktan biz de kendimize pay çıkartıyorduk. Ortalarda bir yerlerde oturduk. Herhalde gelenlerin içinde en sade, en genç ikili bizdik. Salonun ışıkları kapanmadan siyah elbiseli, bıyıklı bir bey yanımıza geldi. Elindeki paketi bana uzatıp, ''Hoş geldiniz, bunlar sizin'' dedi ve hızla uzaklaştı. Kendimi birden casus filmlerindeymiş gibi hissettim. Şaşkınlıkla pakete baktım. ''Açsana'' dedi Ayla fısıltıyla. Açtım. Pakette iki yelpaze vardı. Siyah, incecik, kuşlar ve çiçeklerle bezeli. Bir de küçük bir kağıda yazılmış not. Bilir misiniz, eskiden hanımlar her yere yelpazeyle giderlermiş. Eğer sağ elinizde yüzünüzü kapatacak şekilde tutarsanız, bu peşimden gel demekmiş. Eğer aynı şeyi sol elinizle tutarak yaparsanız, peşimi bırak. Eğer göğsünüzün üzerinde genişçe açarsanız, aşığım demek. Güle güle kullanın. Altında da her zamanki gibi büyük ve şekilsiz bir F harfi, imzası. Işıklar tam o sırada kapandı, perde açıldı, müzik başladı. Ben de artık operayı seyredecek hal kalmadı tabii. Ayla'nın göz ucuyla bana baktığını hissediyordum ama hiç oralı olmuyordum. Nasıl olmuş da geldiğini görmemiştim. Mutlaka yalnız değildi. Yoksa karısı da mı vardı yanında? Öyle olsa bana paket yollayabilir miydi? Belki de önceden vermişti. Belki kendisi gelmemişti, biriyle yollamıştı. Yok yok, gelmese bizim orada oturduğumuzu nereden bilecekti? İyi ama önceden bilmese hediyeyi nasıl hazırlayacaktı? Kafam iyice karıştı. Belli ki gelmiş. Üstelik önceden bizim geleceğimizi, yalnız olduğumuzu da öğrenmişti. Sahiden delirmiş dedim içimden. Yapılacak şey miydi? Kolum sıkı fısıltıyla çatlatırsın insanı dedi Ayla. Nedir onlar öyle? Yelpaze canım al biri de senin. Görüyorum yelpaze olduğunu. Nereden çıktı? Kim yolladı diye soruyorum. O not neyin nesi? Not mu? Bir şey değil. Yelpaze sözlüğü. Yelpaze sözlüğü mü? Evet. Yelpaze ile neler yapılacağını, ne anlama geleceğini yazıyor. Bravo. Dünya birbirine girmiş, beyefendi yelpaze sözlüğüyle meşgul. Bir de bana kaçık derler. Nereye bakıyorsun sen öyle? Gördüm gördüm. İşte bak en önde. Sol tarafta dur bakma belli olacak. Belli mi olacak? Sanki onun da çok umurunda. Arkamızdan birinin uyarısıyla sustuk. O güzel ama acılı sesi dinledik sonra. Diyordu ki, seni gördüğüm an sevdim. Bana hayatım boyunca duymadığım şeyler söyledin. Onun için mutluyum. Çok mutluyum. Adam cevap veriyordu. Bana ellerini ver, bırak öpeyim. Kelebeğim. Tam sana uygun bir isim. Hassas kelebek. O sesin büyüsü tek tek hepimizin ruhuna işledi sanki. Derler ki, gemiciler açık denizde bir kelebek yakalarsa, kanadından bir iğne ile güverteye tuttururlarmış. Adam cevap veriyordu. Belki doğru ama nedenini biliyor musun? Bir daha uçup uzaklara gidemesin, hep orada kalsın diye. Ama mutluluk, rengarenk çiçeklerle dolu bir ev, neşeli şarkılar, yavaş yavaş kederli bir kadının bekleyişine dönüşüyordu. Uzaktaki limana girecek bir geminin top atışlarına bağlanan bir hayata. Renkli parlak giysiler, şeffaf kağıttan dekorlar, sanki bir bahçe gibi her yeri kaplayan çiçekler, ışık ve gölge bizi içine çekmekte gecikmemişti. Sonunda bebeğine söylediği veda şarkısında, annenin yüzüne iyi bak, sonradan hatırlamak için dediği zaman, artık gözlerimizden akan yaşları durduramıyorduk. Yalnız biz değil, herkes. Perde kapanırken bütün salon ayağa fırladı. Deli gibi vuruyorduk ellerimizi birbirine. Bir yandan hele o son şarkıyla o kızın acısı yüreğimize saplandığı için, bir yandan Gencer'in burada böyle alkışlanması bize anlatılmaz bir coşku vermişti. Sanki biz alkışlanıyormuşuz gibi Ayla bana sarılıp öptü. Bravo, bravo sesleri yükseliyordu her taraftan. Gözlerimin önünde yaşlardan bir perde vardı. Sanki yağmurlu bir camın arkasından bakıyordum sahneye. İnanılmaz bir şeydi. Böyle ne kadar zaman ellerimiz artık acıyana kadar alkışladık. O perde kaç kere açılıp kapandı bilmiyorum. Sonra birden gördüm. Dönmüş bana bakıyordu. Yelpaze sağ elimdeydi. Öylece yüzümde tutarsam peşimden gel demiş olacaktım. Ama büyülü bir andı. Elbette böyle bir şey yapmayacaktım. Sol elimi aldım. Bir an sanki gülümsediğini gördüm. Ve yüzüme tutup açtım. Gece eve döndüğümüzde yerimde duramıyordum hala. Tül gibi kabarık eteklerinin yürürken uçuştuğu o yakası incili beyaz ay elbiseyi üstümden çıkartmak istemiyordum. Unutulmaz bir geceydi. Işıktan bir salonda birbirinden güzel kumaşların göz alıcı renkleriyle, müziğin büyüsüyle herkes kendinden geçmişti. Ama ya ben? Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de onun çıka gelmesi, o beklenmedik hediye, o tuhaf not, yelpaze sözlüğü. Çılgın bir adam diyordum içimden sürekli. Gerçekten çılgın. Yalan söylemiyordu. Gerçekten aşıktı. İşte o gün takside söylediklerim bir kulağından girip ötekinden çıkmıştı belli ki. Operayı bahane edip yine soluğu burada almıştı. Bütün bunlar benim için diye düşünüyordum. Acaba arar mıydı? Turgut'un nereye gittiğini biliyordu tabii, yalnız olduğumu. Bunu da yapar mıydı? Hiç şaşırmam. Bu mutluluğu anlatmak mümkün mü? Daha önce hiç görmediğiniz tanımsız bir güzelliğe yalnızca yaklaşmak. Biraz daha, biraz daha bir ürkek, şaşkın, acemi, öylesine bir ucundan dokunuvermek. Aslında hepsi bu kadar çıktı. Ama o bile, yalnızca öyle yakına gelmek, dokunmak bile ayaklarımı yerden kesmeye yetiyordu işte. Yanımda olmasını ister miydim? Onunla birlikte olmak, konuşmak, sabaha dek ateşin başında, bana onca zaman konuştuklarımızın dışında kalanları, yani asıl gerçeği, hayatını, çocukluğunu, onu böylesine çılgınca davranmaya iten anıları, ilk kravatını taktığı günü, okuldan kaçtığı zaman ne yaptığını, askere gidişini, sonra kalbinden geçenleri. Bir anda aramızdaki bütün o duvarları kaldırıp, söylenmesi ve söylenmemesi gerekenleri unutup, aklına geldiği gibi bütün duygularını anlatmasını. İster miydim? Bilmiyorum. O an bunları düşünmüyordum bile belki. Yalnızca böylesine uzak bir dokunuş, gözlerin karşılaşması, yelpazeyi yüzümde tutarken bana bakışı, gözlerimi kaçırmam, acaba ne demek istediğimi anladı mı? Bir an ne yapacağımı bilemeyip öylece kala kalması, kalabalığın içinde çaresiz uzakta durup başkalarıyla konuşması, belki de bu kez gerçekten durması gerektiğini düşünüyor. Sonra biz ayrılırken arkama dönüp bakacağımı sanması. Eminim beklemiştir dönmenim ama dönmedim tabii. Hala kulaklarımdaki o şarkı. Bir anda yanımdan geçerken duyduğum o ürperti. Evet, yalnızca bunlar da o an yaşadım. Öyle güzeldi ki. Gerçek olan hiçbir şey o benzersiz duygunun yerini alamaz. Eve geldik. İçimden dans etmek, boşlukta dönerek kaybolup gitmek gibi garip şeyler geliyordu. Hiç bilmediğim bir sarhoşluk içindeydim. Yanındakilerden ayrılmayacağını biliyordum. Büyükelçi bir davet veriyordu. Oraya gidecekler ve geç saatte yine hep birlikte otele döneceklerdi. Aileyle oturup uzun uzun konuştuk. Sabahın ilk saatleri olduğunda biz hala çocukluk günlerimizdeki gibi her şeyi unutmuş, kimi zaman gözlerimiz dolarak, kimi zaman kahkahalar atarak eski zamanı konuşuyorduk. Onun büyük bir heyecanla aylardır üzerinde çalıştığı şifrelerden, hazırlayacağı kitaptan, birkaç yıl içinde ortaya çıkacak o eski zaman kentinden, bilinmez ülkelerin büyülü zamanına yaptığı o eşsiz yolculuktan söz ettik. İkimiz de aklımın başka yerde olduğunu biliyorduk tabii. Ama sevgili arkadaşım bana hiçbir şey sormadı. Ben de artık daha fazlasını söylemedim. Bunun bir oyunun sınırlarını çoktan aştığını ikimiz de fark etmiştik. Ve belki de bu yüzden artık derinlerde bir yerlerde hep duran o endişeyi dile getirmemek için susuyorduk. Yarım yamalak bir uykunun ve karışık, çözülmez bir rüyanın ardından uyandığımda yorgun değil, aksine mutlu ve heyecanlıydım. Sanki o yelpaze ile küçük not birdenbire beni yeryüzündeki bütün insanlardan ayırmış, bir anda bambaşka biri yapmıştı. Ve sanırım o acıklı aşk hikayesinden kendime bir pay çıkartamamıştım. Gözüm sürekli telefondaydı. Kahvaltıdan sonra kahvelerimizi içerken öğleye doğru telefon çaldı. Koşarak açtım, sesimi toparlamaya çalıştım çünkü konuşamayacak gibiydim. Ama karşımda Turgut vardı. Beklenen telefonun gelmeyeceğini de ondan öğrendim. İstanbul'da olaylar çıkmış, halk sokaklara dökülüp dükkanları yağmalamış, sıkı yönetim filan ilan edilmişti. Dediğine göre ortalık harabeye dönmüştü. Tabii Fuat'ın apar topar geri döndüğünü anlamak zor değildi. Biraz sonra geliyorum, akşam hep beraber yemeğe çıkarız diyordu Turgut. Yüzümün düştüğünü görünce Ayla merakla baktı. Anlattım. Güldü. Tarih bile sana karşı dedi. Öylesine söylenmiş bir sözdü işte. Onun her zamanki şakalarından biri. O an kim üzerinde dururdu ki? Evet, tarih. Sanki o günlerde bütün dünya yeniden birbiriyle savaşmaya başlamıştı. milyonlarca insanın ölmesinden çıkartılan tek sonuç, herkesin daha çok silah yapmaya çalışmasıydı. Her gün gazeteler yeni ve görülmemiş güçte bombalardan söz ediyordu. Her yandan yeni savaşların, çatışmaların haberleri geliyordu. Krallar devriliyor, diktatörler yerlerini yenilerine bırakıyor, polisle halk karşı karşıya geliyor, bombalar patlıyor, insanlar ölüyordu. Sanki o toplu delilik hali geri geliyordu. O yıl Kıbrıs'tan Cezayir'e, Süveyş'ten Macaristan'a kadar her taraf yangın yerine dönmüştü. Meydanlarda hep ellerinde pankartlar taşıyan kalabalıklar vardı. Savaşa karşıyız diyorlardı. Kendi devletlerinin uzakta, görmedikleri ülkelerde yaptığı savaşlara karşı, kendi ürettikleri bombalara karşı yürüyorlardı. Ama onların sesini kimsenin dinlediği yoktu. Nereye gitsem o şarkı çalıyordu. Kes sera sera. Ayla'nın dediği gibi. Her şey olacağına varır. Öyleydi gerçekten de. İnsan yaşadığı zamanı neler getireceğini bilemiyordu. Tıpkı küçük bir çocukken büyüyünce neler olacağını bilemediği gibi. Bu garip dünyanın nereye gideceğini, basit bir sokak gösterisinin nelere yol açacağını, çılgının birinin bir gün bir yerde nedensiz biçimde çektiği tetiğin nasıl bütün insanlığı sonu gelmez bir savaşa sürükleyeceğini kim bilebilirdi ki?
Ayrım sonu.